Ayrım 2. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 19. Proje 1. Kemalist ekonomi modeli KEM. Parasız devrimci. Kurtuluş savaşı padişahın altınlarıyla değil, Anadolu insanının kanılarıyla kazanılmıştır. Sinan Meydan. Mustafa Kemal Atatürk tüm gerçek devrimciler gibi parasızdı. Dönme devşirme soylu saltanatına saraya mensup değildi. Sıradan halkın içinden geliyordu. Bu nedenle Osmanlı sistemi içinde bir Müslüman Türk olarak yükselebileceği tek kanala orduya girmişti. Olağanüstü yetenekleri, güçlü sezgisi ve başarma inadı sayesinde gerçekten de yükseldi. Çok başarılı bir asker olarak cepheden cepheye koşup emperyalizme meydan okudu. Dışa bağımlı ve her geçen gün biraz daha yoksullaşan bir imparatorluğun yoksul bir subayıydı. Çok büyük askeri ve siyasi başarılara imza atarken çoğu kez cebinde beş parası yoktu. Falih Rıfkı Atay bu gerçeği, Gazi varlıksız bir aile çocuğu gibi hayli sıkıntılı bir öğrencilik ve subay hayatı geçirmişti. Aylığı hiçbir zaman masrafına yetmezdi. Biraz rahat bir hayata büyük komuta rütbelerinde kavuşabilmiştir, diye anlatmıştır. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, sayfa 525. Daha 1904 yılında 23 yaşındayken hesapsızlık yüzünden parasızlık çektiğini not defterlerinden birine şöyle kaydetmiştir. Pazartesi saat 6. Bugün bütçemin hesabına göz gezdirdim. Masrafları gelirin çok üstünde buldum. Şimdiye kadar para çantama girip çıkan parayı hesap etmek hatırıma bile gelmemişti. Bu hesapsızlığın kötü sonucu olmak üzere pek büyük ızdıraplar altında manen, maddeten ezildim. A. Mithat İnan, Atatürk'ün Not Defterleri, 2. Basım, Ankara 1998, sayfa 43. 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1914'te Sofya'ya askeri ateşeyken de parasızlık geçirmiştir. Aralık maaşının donanma yardımı olarak kesilmesi üzerine Savunma Bakanlığı'na çektiği telgrafta, Sofya'ya geldiğim günden bugüne kadar ödeneklerimin düzensiz verilmesi yüzünden her bakımdan büyük zorluklar içinde kaldım ve birbiri üzerine yığılan ikamet, beslenme vesaire masraflarını 2500 kuruşla kapatma imkanı yoktur diyerek para sıkıntısından söz etmiştir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 181. Atatürk aynı dönemde Sofya'dan İttihat ve Terakki'nin etkili isimlerinden Cemal Paşa'ya yazdığı bir mektupta aylığının zamanında gelmediğini, Fethi Bey, Fethi Okyar sayesinde karnını doyurduğunu, annesi ve kız kardeşinin Selanik'te parasızlıktan dolayı çırpındıklarını, terzinin parasını bile ödeyemediğini ve Lütfü eniştenin de İstanbul'da sefil bir halde süründüğünü yazmıştı. İşte Atatürk'ün Sofya'dan Cemal Paşa'ya yazdığı o mektubun bazı bölümleri. Bizim burada kim bilir ne kadar zevkli bir hayat geçirmekte olduğumuzu Fethi Bey'e gönderdiğiniz mektubunuzda tahmin buyuruyorsunuz. Hakkınız var. Zaten böyle bir hayatı yaşayabileceğimizi tahmin ederek değil miydi ki buraya gelmemizi uygun görmüştünüz? Gerçi buraya geleli 2 ay olduğu halde henüz Kasım maaşından başka 5 para alamamış olmaktan ve ilk günü kapandığımız Splendid Oteli'nin 4. kat odasında her 15 günde bir takdim olunan hesap pusulalarını birbiri üzerine yığmaktan az zevk mi olur? Öteki hükümetlerin askeri ateşelerinin ve diğerlerinin davetlerine karşılık verme sırası gelince ortadan kaybolmak lazım geldiği için dahil olunan kulüplere usulen ödenmesi gereken paraların yatırılması hakkındaki mektupları cevapsız bırakmak cidden bir Türk ateşe militerinden beklenen hususlardandır. İstanbul'dayken memleketin bin türlü sıkıntı ve felaket içinde koşuşturduğu bir devirde mesaimizi hangi işlere harcadığımızı düşünmeyerek aileme yegane sığınak olabileceği fikriyle önce eniştem Lütfü Efendi hakkında, sonra da Sofya'da içine düştüğüm maddi ve manevi ıstırapların hafifletmesine yardımcı olmanız hususunda istirhamlarda bulunmaktan hakikaten utanmıştım. Son iltifat mektubunuz gelmeseydi ve senin aylıklar konusunda bir şeyler yapmak isterim vaadinde bulunmamış olsaydınız, sizi artık kesinlikle rahatsız etmemeye karar vermiştim. Bendeniz, şimdiki hakiki bir Osmanlı ateşesine layık olabilecek vaziyeti almak için ihtiyaç bulunan hususları değil, burada aç ve sefil kalmanın çaresini düşünmek mecburiyetinde olduğum için vaat buyurduğunuz işi Kasım ve Aralık tahsisatlarının bir an evvel gönderilmesine ve bundan sonra muntazaman tesviyesini sağlamaya ayırırsanız pek ziyade minnettarınız olurum. Çünkü şimdiye kadar karnımızı doyuran Fethi Bey gidiyor. Boter, İstanbul'un en meşhur terzilerinden alacağını istemekte amansız davranıyor. Selanik'te valide ve hemşire çırpınıyor. İstanbul'da enişte sefil sürünüyor. her ne hal ise adam olanlar maddi olarak küçük kalarak da vatana borçlu oldukları büyük fedakarlıkları yapmanın yolunu bulurlar. Hürmetle ellerinizden öperim efendim. Mustafa Kemal. Murat Bardakçı, Hürriyet Gazetesi, 7 Ağustos 2005, sayfa 27. Mustafa Kemal Paşa'nın ne birikmiş parası ne de gelir sağlayan bir mülkü vardı. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa ve karargah personeli her türlü maddi dayanak yoksundur. Ersal Yavi, Batırılan Bir Ülke Nasıl Kurtarılır? 4. Basım İzmir 2009, sayfa 92. Parasızdır ama kararlı ve inançlıdır. En zor mücadeleler öncesinde paramız yok diyenlere bulunur diye yanıt vermiştir. Atatürk en ciddi para sıkıntısını Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde çekmiştir. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken kendisine dahiliye nezareti ödeneğinden 1000 lira ile 23 karargah mensubunun 3 aylık maaşları, yollukları ve %50 zam verilmiştir. Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, 6. Basım Ankara, 2007, sayfa 279. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, 11. Basım İstanbul 2004, sayfa 137. Atatürk'ün imzaladığı bu 1000 liralık makbuzun klişesini eski dahiliye nazırı Mehmet Ali yayımlamıştır. Ayrıca Atatürk'ün bu paranın sarfı ile ilgili telgrafı 28 Mayıs 1919'da vekiller heyetinde görüşülmüş, gereğine karar verilmiş, karar tutanağına yazılmış, yani devletin kayıtlarına geçmiştir. Ortada gizli saklı hiçbir şey yoktur. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Cilt 1, Ankara 1959, sayfa 84. Ayrıca değişik ihtiyaçlar için de 25 bin lira verilmiştir. Selek, adı geçen eser, sayfa 137. Ancak bu 25 bin lira iddiası da şimdiye kadar belgelenememiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 281. Atatürk'e ve 23 kişilik kuruluna verilen bu paranın ne kadar yetersiz olduğunu anlamak için 1920'de Sadrazam Damat Ferit'e birkaç kişilik heyetiyle Paris barış görüşmelerine giderken 70 bin lira verildiğini hatırlatmak yeter. Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, Cilt 4, İstanbul 1982, sayfa 2059. Özakman, adı geçen eser, sayfa 278. Gökbilgin, adı geçen eser, Cilt 2, Ankara 1965, sayfa 403. Bu parayı verip Atatürk'ü Anadolu'ya gönderenler, ondan İngilizlerin isteği doğrultusunda Anadolu'da filizlenmeye başlayan milli hareketi sonlandırmasını istemişlerdi. Vahdettin'in Atatürk'e 40 bin kilo altın verdiği iddiası ise çok komik ve çok güdük bir Cumhuriyet tarihi yalanıdır. Bakınız Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. Kitap, 4. Basım, sayfa 241-247. Atatürk, Anadolu'ya giderken kendisine sadece 1000 lira verenler, Atatürk'ü yok edip milli harekete son vermek için kurdukları Kuvayi İnzibatiye'ye tamı tamına 1.250.850 lira ödenek ayırmışlardı. Engin Berber, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ve Vahdettin, Ankara 1998, sayfa 75. Atatürk, İstanbul'dan hareket etmeden önce Rauf Orbay kendisine ''Para meselesini ne yapacağız? Girişeceğimiz işlerde şüphesiz ki paraya ihtiyacımız olacak. Fakat biliyorsun bende biraz para vardı. Hepsini Minber Gazetesi yuttu. Sen de benden farklı değilsin. Aylıklarımıza ne yapabiliriz?'' dediğini anlatmıştır. Rauf Orbay bu para meselesini Topçuoğlu Nazmi Bey'e açmış, Nazmi Bey de hiç tereddüt etmeden ona 5000 lira vermiştir. Rauf Orbay, biz Amasya'dan itibaren her işimizi bu parayla gördük. Bu para bitince Sivas Kongresi'ne giderken Erzurum Müdafaa-i Hukuk Heyeti bize 1000 lira kadar para temin etmişti diyerek para sıkıntısına dikkat çekmiştir. Feridun Kandemir, hatıraları ve söylemedikleriyle Rauf Orbay, İstanbul 1965, sayfa 33. Kılıç Ali de Ali Galip olayında el koydukları 6000 altını Atatürk'e teslim etmiştir. Atatürk o para yokluğunda duyduğu sevinci, ''Bu çok büyük bir para. Bizimkilere öyle birdenbire söyleme. Yüreklerine iner.'' diyerek ifade etmiştir. Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik, 2. Basım, Ankara 2008, sayfa 219. Atatürk, Anadolu'ya geçtikten sonra hesapta olmayan harcamaların da etkisiyle büyük para sıkıntısı çekmiştir. Örneğin Erzurum'dan Sivas'a giderken yaşanan para sıkıntısı, binbaşı Süleyman Bey'in verdiği 900 lirayla giderilmiştir. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, Cilt 1, Ankara 1997, sayfa 173. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri de kendi aralarında topladıkları 1000 lirayı Atatürk ve heyetine vermişlerdir. Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele'de Erzurum, Ankara 1964, sayfa 138. Sivas Kongresi sırasında kongreye katılan bütün delegeler gibi kongre başkanı Atatürk ve arkadaşları da büyük ekonomik sıkıntılar çekmiştir. Atatürk ve heyetinin iaşe işleriyle ilgilenen Nizamettin Atakar Bey, anılarında o günlerde çekilen ekonomik zorlukları şöyle anlatmıştır. Bir gün Mustafa Kemal Paşa'ya çarşıda kasaba bakkala borçlandığımızı ve para kalmadığını söyledim. Bunları Rauf yanımdayken tekrar aç dedi. Sonra Rauf Bey'le otururken vaziyeti anlattım. Paşa, ben şimdiye kadar 700-800 liramı verdim. Başka param yok dedi. Rauf Bey 100 altın verdi. Şimdi bunlarla idare et, sonra beni gör dedi. Bu paralarla 20 kişiyi bulan Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetiyle kongre azalarının iaşesini temin ediyorduk. Mustafa Kemal Paşa herkesten hissesine düşen masrafı almak teklifini kabul etmiyordu. Kimden ne isteyeceksin? Yanımdakilerin bazısı mülazım, teğmen. Maaşının bir kısmını zaten ayrılırken İstanbul'da ailesine bırakmış, bir de burada masraf. Buna dayanabilir mi? Nasıl olur? Nizamettin Atakar'dan nakleden Yavi adı geçen eser sayfa 95-96. Atatürk ve heyeti Sivas'tan Ankara'ya giderken otomobillerinin benzinini Sivas Amerikan Okulu'ndan karşılamıştır. Atatürk kendisine ayrılan 3 otomobilin Anadolu'da benzini bitince İstanbul'dan benzin istemiştir. Bunun üzerine alınan 1000 kilo benzin Samsun'a gönderilmemiş ya da gönderilememiştir. Saime Yücer, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve geri çağrılması üzerine bir inceleme, Askeri Tarih Bülteni Ankara 2001, sayı 51, sayfa 135. Sivas Osmanlı Bankası müdüründen 1000 lira ödünç almışlardır. Ankara'ya geldiklerinde Hacı Bektaş Dergahı Şeyhi Cemalettin Efendi de Atatürk'ün heyetine bir miktar yardım yapmıştır. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt 1, 4. Basım İstanbul 1969, sayfa 204. Atatürk ve heyeti Sivas'tan Ankara'ya hareket ederken tam anlamıyla yoksulluk içindedir. Bu yoksulluğu Mazhar Müfit Kansu, "Bütün paramız yol için 20 yumurta, bir okka peynir ve 10 ekmeğe yettiğinden bunları aldırdık" diyerek ifade etmiştir. Kansu, aylarca sabahları bir bardak çay ile bir dilim ekmek yediklerini belirtmiştir. Kansu, adı geçen eser, sayfa 449, 481, 487. Kansu ayrıca, "Ekmekçilere bile verecek paramız kalmamıştı. Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e müracaat ederek sattırılmasını rica ettim. Nafiz Bey, Ocak ayı içindeyiz, ne giyeceksin diye satmamakta ısrar ettiyse de ne olursa olsun kulağıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Nihayet onu da sattık. Kimse de satılacak bir şey kalmadı. Paşa ile bu hususta bir çare bulamayarak, hele sabah olsun diyerek odalarımıza çekildik. Ankara'ya geldiğimiz zaman hemen bir hafta bizi belediye besledi" diyerek yaşadıkları yoksulluğu gözler önüne sermiştir. Adı geçen eser sayfa 506-508. Atatürk Samsun'a çıktıktan 7,5 ay sonra Ankara'ya geldiğinde yaşadığı para sıkıntısından Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin Ankara tüccarından toplayıp kendine verdiği 1000 lirayla biraz olsun kurtulmuştur. Adı geçen eser sayfa 506-508, Selek adı geçen eser sayfa 136-137. Paranın geldiği gün et ve helva ziyafeti verilmesine karar verilmiştir. Her zaman çorba içilmesine alışık olanlar et yemeği gelince şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Atatürk Ankara'da bir meclis toplamaktan söz edince, Karabekir "para nerede, millet vermez" diye karşı çıkarken, 3. Ordu Komutanı Selahattin, "Ali Rıza Paşa hükümetine karşı daha ılımlı olalım, zira paramız yok" demiştir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 3, İstanbul 1998, sayfa 1005. Trakya'daki milliyetçiler 1. Ordu Komutanı Cafer Tayyar aracılığıyla temsil heyetinden para isteyince Atatürk Trakya örgütüne şu karşılığı vermiştir. "Müdafaa-i Hukuk örgütünün parası yoktur. Bu nedenle Batı Trakya örgütü için gelir kaynaklarını yine aynı topraklardan sağlamak zorunludur. Buna sizin gibi doğrudan doğruya ilgili olan yurtsever kişilerin çare bulacağına kuvvetle inanıyorum." Adı geçen eser sayfa 1008. Atatürk Ankara'da TBMM açılırken yeni sivil elbisesi olmadığı için Erzurum valisi Münir Bey'in sivil elbiselerini giymiştir. Ancak elbise biraz üstünden düşer gibidir. İstanbul'un denilen uzun ceket biraz büyük gelmiştir. Reye pantolon uzun ve eğreti durmaktadır. En kötüsü de pek sevilmeyen ciğer rengindeki fes'tir. Adı geçen eser Kansu, sayfa 40-41. Atatürk'ün yeni Türkiye'nin kuruluşunu simgeleyen TBMM'nin açılışına emanet elbiseyle katılması yaşadığı ekonomik sıkıntının en açık göstergelerinden biridir. Atatürk İstanbul'un işgali üzerine İstanbul'dan Ankara'ya kaçanların Gebze'den Ankara'ya kadar arabalarla getirilebilmeleri için 26 Mart 1920'de köylü araçlarından yararlanabilmek için önemli bir paraya gerek vardır. Parasızlık bu konuda güçlük çıkarıyor diyerek Karabekir'den para istemiştir. Karabekir, Azerbaycan hükümetinden para alınmasını önerince Atatürk 3 Mayıs 1920'de Karabekir'e çektiği telgrafta "Elde beş para bulunmadığı malumu devletleridir. Şimdilik içeride bir kaynak da bulunmuyor. Başka taraftan sağlanıncaya kadar Azerbaycan hükümetinden en geniş ölçüde borç alma olanağının düşünülmesini ve sağlanmasını rica ederim." demiştir. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, 2. basım, İstanbul, 1969, sayfa 658. Atatürk Anadolu'da bir ara konuklarına kahve ikram edemeyecek kadar parasız kalmıştır. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntı, bütün savaş boyunca özel hayatında da devam etmiştir. Örneğin büyük taarruz hazırlıkları öncesinde 19 Haziran 1922 tarihinde yazdığı bir mektupta, aradan geçen 3 sene boyunca annesi Zübeyde Hanım'a yaptığı yardımlardan dolayı Sezai Ömer Bey'e teşekkür ederek, ondan o sırada İstanbul'da bulunan halası ve bazı akrabalarının geçimlerini sağlayabilmek için kız kardeşi Makbule Hanım'a her ay 100 lira vermesini rica etmiştir. Sezai Ömer Bey bu parayı Atatürk'ün bıraktığı 2000 liradan ödeyecektir. Bardakçı, adı geçen makale, sayfa 27. Parasız Meclis. Atatürk 23 Nisan 1920'de Anadolu'nun ortasındaki Bozkır Ankara'da, ardı arkası kesilmeyen savaşların yıkıcı etkisiyle en az Ankara kadar bozkırlaşmış Türk ulusunun temsilcilerinden oluşan TBMM'yi açmıştır. Birkaç yıl sonra kazanılacak büyük zafer, önce ulusa, sonra da Ankara'ya adeta yeniden hayat verecektir. Parasız devrimcinin meclisi de parasızdır. Atatürk ve heyetinin Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya giderken yaşadığı yokluk ve parasızlığı, Erzurum'dan, Edirne'den, Diyarbakır'dan Ankara'ya giden milletvekilleri de yaşamıştır. O olağanüstü günlerin tanıklarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu, TBMM'nin açılışının 3. yıl dönümünde 25 Nisan 1923'te İkdam gazetesindeki yazısında ilk meclisin milletvekillerinden şöyle söz etmiştir. Anadolu, ihtilal, nifak ve kıyamet ateşleriyle yanan, sert, korkunç, karışıklıklar ülkesi olmuştu. Bütün yollar yol kesen eşkıyalarla dolmuştu. Şurada Ermeni çeteleri, beride Rum casusları. Anadolu'nun hiçbir yanı tekin değildi. Nereye ayak bassanız toprak altınızdan kayıyordu. İşte 1920 yılı 23 Nisan günü böyle bir toprak üstünde ve böyle bir bozgun ve dehşet havası içindedir ki toza dumana karışmış, yorgun ve belki aç ve çıplak bir küme insan orada Ankara dediğimiz o viranenin taşları arasında yalnız çocuklarda bulunan ruh temizliği, yalnız meczuplarda görünen vecd ve coşku içerisinde bütün dünyaya, evet, bütün dünyaya karşı isyan bayrağını çekti. 120 kişi, düşmanların yüz binlerce kişilik ordularına karşı 120 kişi. İnsanlığın tarihinde bulunan daha heyecanlı, daha heybetli bir olaya rastlamak mümkün müdür? Bizce bunun sonu bir yıkılış olsaydı bile, şu insanüstü yüreklilik ve atılış yenilgiyle sonuçlansaydı bile, yine bütün faziletli, mert, cesur ve gururlu insanların dilinde destan olarak kalacaktı. Ey İstanbul halkı, sen geçen gün neyi kutladığını bilseydin, gururuna bu şehir değil, bütün dünya dar gelirdi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İkdam gazetesinden nakleden yavi, adı geçen eser, sayfa 118. Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda adlı Kurtuluş Savaşı anılarında da meclisten ve milletvekillerinden şöyle söz etmiştir. Ankara bir mezbeleden, bir viraneden başka bir şey değildi. İçinde oturanlar sizin bizim gibi kimselerdi. Büyük Millet Meclisi denilen muazzam halk şurası ancak taşralı bir dul kadının oturabileceği küçük bir evdi ve vekaletler birer çıplak odadan ibaretti. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, 5. basım, İstanbul, 1986, sayfa 123. Seçildikleri illerden yola çıkıp binbir güçlükle Ankara'ya ulaşmayı başarabilen milletvekillerinden bazıları, yokluğu paylaşmaya daha fazla dayanamayarak memleketlerine dönmek istemiş, hatta birkaçı da dönmüştür. Bu kutsal mücadelenin önemini tam anlamıyla fark edemedikleri anlaşılan birkaç inançsızın diğerlerine kötü örnek olmasını istemeyen Atatürk, meclis kürsüsüne çıkarak şu çarpıcı sözleri söylemiştir. Arkadaşlar, işittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyormuş. Ben kimseyi zorla Milli Meclis'e davet etmedim. Herkes kararında hürdür. Bunlara başkaları da katılabilir. Ben o takdirde asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişekliklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağı alır, Elma Dağı'na çıkar, orada tek kurşunu kalıncaya kadar vatanını müdafaa eder, kurşunları bitince bu aziz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Gelecekte burada can verenler, vatanlarını kurtarmaya çalışanlardır yazılı bir taşa sahip olunabilirse mükafatlarını bulmuş olurlar. Ya istiklal ya ölüm diye yola çıkan adamın, Atatürk'ün istiklal yolunda nasıl öleceğini detaylandırdığı bu konuşma, memleketlerine dönmek isteyen milletvekillerinin yüreğine işlemiş ve yokluk cehenneminden kaçış durmuştur. Yokluk cehennemine dayanmak pek de kolay değildir doğrusu. Meclisin ilk tutanak katiplerinden Tayyip Beşer'in anlattıklarına göre milletvekillerinin giyim kuşamları çok kötüdür. Tayyip Beşer'den nakleden Yavi adı geçen eser sayfa 119-120. Ceplerinde harcayacak paraları yoktur. Pek çok milletvekili başını sokacak bir ev bile bulamamıştır. Milletvekili sayısı 300'ü geçmiştir ve Ankara'da oteller sınırlıdır. 50-60 yataktan fazlası yoktur. Çoğu milletvekili öğretmen okulunda yatmıştır. Karyolalar yetmeyince yere yataklar serilmiştir. Öğretmen okulunda yatacak yer bulamayan bazı milletvekilleri istasyon yolundaki çayırlıkta açıkta yatmış ve çoğu sıtmaya yakalanmıştır. En büyük sorunlardan biri de yemektir. Yemek ihtiyacını karşılayacak ne erzak ne de lokanta vardır. Bazı milletvekilleri bir süre yanlarında getirdikleri bulgur, fasulye, pirinç ve kutular içerisindeki yağla karnlarını doyurmuştur. O günlerin tanıklarından Yunus Nadi Bey, adam başına 48 ile 55 kuruş toplayıp tabildot sistemi kurarak yemek sorununu çözdüklerini belirtmiştir. Yunus Nadi, Ankara'nın ilk günleri, İstanbul 1955, sayfa 100. Milletvekillerinin para, yiyecek, giyecek ve barınacak yerlerinin olmaması bir yana, gerçek anlamda bir meclis binaları bile yoktur. İttihat ve Terakki'nin yaptırdığı eski ziraat mektebi binası meclise dönüştürülmüştür. Binanın çatısı bizzat milletvekillerince onarılmış, salonuna okul sıraları, kürsü ve sobalar kurulmuş, giriş kapısının tam ortasındaki oda mescit, diğer odalar başkanlık ve komisyon odaları yapılmıştır. Salonda asılı duran birkaç petrol lambasının ve mumların altında çalışmalar geceleri de devam etmiştir. Cephedeki Mehmetçiğin toprak siperlerde uyuduğunu bilen milletvekilleri, tahta sıralarda uyumayı bile lüks bulmuştur. Dahası Mehmetçik cephede tütünü daha iyi kağıtlara sararak içsin diye meclis tutanakları dilekçe kağıtlarına, mektup kağıtlarına hatta kese kağıtlarına basılmıştır. Yavi adı geçen eser sayfa 129. Yokluk ve yoksulluk içinde vatan kurtarmanın hesaplarını yapan o fedakar milletvekilleri, önce maaşlarının %20 kadarını, sonra da yol paralarından bir miktarını hazineye bağışlamışlar, daha sonra da maaşlarının indirilmesini oy birliğiyle kabul etmişlerdir. Adı geçen eser sayfa 120. Meclis zabıt cerideleri incelendiğinde, yokluk içindeki milletvekillerinin hazineyi biraz olsun güçlendirebilmek için ne büyük fedakarlıklarda bulundukları çok açıkça görülmektedir. O günlerde Ankara'da fedakarlık yapan sadece milletvekilleri değildir. Umur-u Bahriye Müdürlüğü subayları da milletvekillerinden farklı olmayan koşullarda mücadele etmiştir. Ankara'da Samanpazarı mahallesinde kiralanan küçük bir yapıda karargah kuran Umur-u Bahriye subayları, üçerli dörderli olarak açılır kapanır karyolalarda yatmış, yemeklerini de aynı yerde yemiştir. O günlerde cephelerdeki yemekse arasına bulgur pilavı doldurulmuş ekmeklerdir. Afif Büyük Tuğrul, Osmanlı Deniz Harp Tarihi, Cilt 4, İstanbul 1983, sayfa 455. Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Cep Boy, İstanbul 2009, sayfa 141. Parasız Zaferin Sırrı, Atatürk'ün 10 Emri. Silahsız, cephanesiz, üniformasız, postalsız, yiyeceksiz bir orduyla savaş kazanmak imkansızdır. Ancak 1919-1921 yılları arasında Kuvayi Milliye aynen bu durumdadır. İngiliz devlet adamı Sir Winston S. Churchill'in Yunan Başbakanı Venizelos'a sorduğu şu soru acı gerçeği gözler önüne sermesi bakımından ilginçtir. Barbarca koşullar altında perişan kılıklı bir avuç Türk, ağır masraflara mal olan çok sayıdaki deniz aşırı birliklerin Anadolu'daki Yunan ordusunun uzun süre iaşesini zorunlu kılabilir. Bu onlara, Türklere hiçbir şeye mal olmaz fakat siz bu masraflara ne kadar dayanabilirsiniz? Sir Winston S. Churchill, The World Crisis, Volume 5, P. 407'den nakleden Yavi, adı geçen eser sayfa 135. Sir Winston Churchill'in biraz da aşağılayarak barbarca koşullar altında perişan kılıklı bir avuç Türk diye adlandırdığı Kuvayi Milliyecilerin koşullarını ve kılıklarını düzeltmek için paraya ihtiyaç vardır. Kurtuluş Savaşı sırasında para sorununu çözmek pek de kolay olmamıştır. Öncelikle 16 Mart 1920'de İstanbul'un İngilizlerce resmen işgal edilmesinden sonra Atatürk ve temsil heyeti Anadolu'dan İstanbul'a vergi gönderilmesini yasaklayıp Anadolu'daki vergi gelirlerine el koymuştur. Daha sonra Sovyet Rusya ile sağlanan anlaşma sonrası Eylül 1920'de Rusya'dan ilk ekonomik yardım olarak 500 kilo altın alınmıştır. Daha sonra yine Rusya'dan sağlanan 10 milyon altın ruble ile subay maaşları ödenmiştir. Avcıoğlu adı geçen eser sayfa 1009. Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar birkaç kere daha Rusya'dan silah, cephane ve para yardımı alınmıştır. Ankara'da TBMM toplandıktan sonra Atatürk öncelikle bir bütçe oluşturulmasını istemiştir. Bu doğrultuda Anadolu'da gereken çalışmalar yapılmıştır. 1920 yılı içinde bağışlar, eşraftan sağlanan paralar ve halktan alınan vergilerle bir bütçe oluşturulmaya çalışılmıştır. Para toplama, bütçe oluşturma işinde Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongrelerinin önemli katkıları olmuştur. Örneğin Balıkesir Kongresi'nde alınan kararlara göre, merkezde olduğu gibi ilçe ve bucaklarda da örgütlenme, maliye ve levazım kurulları oluşturulacak. İlçe ve bucaklardan gönderilen erlerin giderleri daha sonra genel giderlerden düşülmek üzere bu kurullara ait olacak. Erlerin başında eşraftan bir kişi bulunacak ve bu kişi cephede erlerle birlikte kalacaktır. Genel giderlerse her yerin büyüklüğü ve zenginliği oranında paylaşılacaktır. Balıkesir merkez ilçe giderlerin %21'ini, Edremit %17'sini, Burhaniye %7'sini, Balya %4'ünü, Soma %5'ini, Bandırma %10'unu, Gönen %6'sını, Sındırgı %4'ünü, Bergama %2'sini karşılayacaktır. Subay ve erlere verilecek maaş ve ikramiye tutarları bulundukları yerlerdeki kurulların yetkisinde olacaktır. Cephelerdeki bütün askerlerin yiyecek, elbise, tedavi, araç gereç ve ihtiyat kuvvet ihtiyaçlarını karşılamak üzere cephelerde menzil müfettişlikleri kurulacaktır. Adı geçen eser sayfa 1010. Bütün bu gelir arttırıcı önlemlere karşın Sakarya Savaşı öncesindeki ekonomik durum hiç de iç açıcı değildir. Bu nedenle Atatürk çok kısa sürede çok ciddi bir ekonomik kaynak yaratmanın yollarını aramıştır. Çok geçmeden de Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın hangi ekonomik güçlüklerle kazanıldığını görmek isteyenlerin Atatürk'ün Sakarya Savaşı öncesinde yayınladığı Tekalif-i Milliye emirlerine bakmaları yeterlidir. Atatürk bu emirlerle ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çarıktan çoraba, iç çamaşırdan iğne ipliğe, ekmekten çiviye kadar her şeyi halktan istemiştir. Sinan Meydan, Parola Nuh, Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, İstanbul 2009, sayfa 545. İkinci ayrımın sonu sayfa 33.